Ayrım 46, sayfa 423. Esir şehrin fedaileri. Taylan Sorgun. Eski saray jurnalcisi Haşim Bey, kumarbaz Haşim diye de anılırdı. Haber alınmıştı ki şüphelendiği millicileri İtilaf Devletleri Yüksek Komiserlerine bildirmekte. Daha önce kendisine haber salınmıştı, yapma. Kumarbaz Haşim ise vazgeçmedi bu işten ve nihayet onun da üzerinde ihaneti vataniyede bulunmuştur ki adının konması zamanı gelmişti. Kehribar Ali, Rumelili Deli Ömer, Zeybek, Deli Zeybek, Kör Çavuş, Salih Reis'ten emri aldılar. İcabına bakılsın. Kumarbaz Haşim gece geç vakit tokatlayandan çıktı. Takip edildiğinin farkında değildi. Şişli'deki konak yavrusu evine gelmişti ve vakit gece yarısı birden silah sesleri. Evlerde ışıklar yandı ama bir saat kimse çıkamamıştı sokağa ve çıktıklarında gördüler ki Kumarbaz Haşim'in üzerinde bir kağıt var. İhaneti vataniyede bulunmuştur. Zenginlerin oturduğu Şişli'de Nigar Hanım hiç çekinmeden millici sözler etmekteydi komşularına. Bu vatan sahipsiz değildir, görecektir herkes ve bilumum itilaf devletleri, dal kavukları göreceklerdir bir gün ve bir zaman bu vatanın kimsesiz kalıp da boyun eğmediğini. Sonra yerdeki kumarbazı göstererek layığını buldu dedi. Zeybek kalabalık arasında seyretti olanları ve Salih Reis'e anlattı. Yüzbaşı Dayı Maksut bunu öğrenince bir gece erken saatte sivil bir kıyafetle Nigar Hanım'ın kapısını çaldı. Konak hizmetkarlarına Nigar Hanım'ın bir akrabasından haber getirdiğini söyledi. Nigar Hanım meraklanmıştı. Dayı Maksut salona alındı ve uzun bir konuşma geçti. Aradan bir saat geçmişti. Dayı Maksut bir silah çıkardı, yanına Türk bayrağını koydu, yanına evdeki Kur'an konuldu. Nigar Hanım artık yeminli bir teşkilat mensubuydu. Haber alma işleriyle vazifelendirildi. O da artık esir şehrin bir fedaisiydi. Bahar güneşi bile solgun gözüküyordu. Esir İstanbul 1919 yılının bahar aylarını yaşamaya başladı. Velakin esir Türklere bahar güneşi bile solgun gibi gözüktü. Hele o İstanbul'un şen martıları yok mu? Sanki bir başka musiki gibi olan o çığlıkları yerine acı dolu çığlıkları sevimli gagalarından çıkmakta. Öyle gelmekteydi esir Türklere. Rıhtımlarda müşteri bekleyen o baba yiğit İstanbul sandalcılarının geniş omuzları çökmüştü. Bin bir keder sandallara bağdaş kurdu, sandalcı Marmara'nın dalgalarına baktı. Dalgalar üzerindeki düşman donanması altında sanki inliyordu. Denizin ızdırabının sesini duyar gibiydiler sandalcılar. Talat, Enver, Cemal Paşalar artık yoklardı. 2-3 Kasım 1918 gecesi elveda vatan demişlerdi ya ve esir İstanbul'un bir gecesinde Enver Paşa'nın eşi Naciye Sultan'ın Kuruçeşme'deki yalısını bastılar 7 düvel askerleri. Kızı Mahbeker hasta, düşman devriyesi zorla çıkardı onları yalıdan ve Sultanahmet'teki küçük bir konağa sanki hapsettiler. Naciye Sultan'ın amcası Vahdettin sarayında yaşamayı sürdürmekte. Mustafa Kemal Paşa bunu duyunca harbiye nezaretinde Şakir Paşa'ya çıkışır gibi buna nasıl müsaade ettiniz demişti. Ama işte esirlik zamanıydı. Nigar Hanım artık Mustafa Kemal Paşa'nın gizli teşkilatının yeminli mensubu. Gece haber almak için Circle Dorian'a gidecekti. En şık kıyafetini giymişti. Sonra büyük aynalı konsolun üzerindeki çerçeveli fotoğrafa baktı. Sevdalısı yüzbaşı kalmıştı çöllerde ve bir daha dönmemişti o sevda zamanlarına. Okşadı fotoğrafı, derin bir sevdaydı. Dayı Maksut'un konağa yerleştirdiği yeni yardımcı kadının gözlerinden iki damla yaş süzüldü. Esirlik zamanları sevdaları da almış ve bilinmeyen yerlere doğru savurmuştu. Nigar Hanım Dayı Maksut'un verdiği küçük silah çantasına yerleştirirken yardımcı kadına döndü. ''Mutlaka bitecek bu zamanlar.'' diye öfkesini anlatıyordu. Balıkçı, Sandalcı Ali, İttihatçı Kara Kemal Bey'in teşkilatlandırdığı Mavnacılar Esnaf Teşkilatı mensubu olmuştu savaş öncesi zamanlarda. Karaköy rıhtımında sandalında müşteri beklerken gördü ki bir zırhlıdan indirilen silahlar çıkarılmakta rıhtıma. Takibe başladı, sonra soluğu yüzbaşı Dayı Maksut'un yanında almıştı. Silahlar tophanede bir depoya konulmuştu, küçük bir depo. Oradan dağıtılmaktaydı azınlık çetelerine. Teşkilatı mahsusacı balıkçı Salih Reis de dinledi olanları ve yüzbaşı dayı Maksut emir verdi. O silahlar alınmalı. Balıkçı Salih Reis teşkilatı mahsusa usullerine göre bir baskın hazırladı. Kehribar Ali, Rumeli Deli Ömer, Deli Zeybek, Kör Çavuş, Zeybek, teşkilata yeni katılan Bıçkın Salim, Teğmen Rıza hazırlandılar ve gece yarısı tophane uzaklarından şaşırtma silah sesleri yankılanırken fedailer bastılar silah deposunu. Çünkü uzaktan gelen silah seslerine koşmuşlardı oradaki düşman devriyeleri. Ve silahsız gece yarısını geçen zaman balıkçı Sadi Reis'in Haliç'teki evinin mahzenine indirildi. Nemrut Paşa Harp Divanı bütün millicileri, iddiatçıları tevkif edip Bekir Ağa Mahpushanesi'nin taş koğuşlarına doldurmuştu. Mustafa Kemal Paşa o gün yine Bekir Ağa bölüğü mahpushanesindeki eski arkadaşlarını görmeye geldi. Yüzbaşı Şadi de komutan muavinliğine bazı temaslar yaparak yerleştirmişti. Eski arkadaşları ile Yüzbaşı Şadi vasıtasıyla haberleşmekteydi. Komutan Albay Ali Bey de zaten Çanakkale'de Mustafa Kemal Paşa emrinde savaşanlardandı. Mustafa Kemal Paşa o gün iddiatçıların küçük efendisi Kara Kemal, Rauf Bey, Yunus Nadi Bey, Saraçoğlu Şükrü, İttihat ve Terakki'nin katibi mesullerinden Mithat Şükrü Bey ile bir süre sohbet etti. Mustafa Kemal Paşa yanlarından ayrıldığında hepsi bir başka umudun zamanını konuşmaktaydılar. Yüzbaşı Şadi o günleri de notlarına düştü. Nigar Hanım zengin semti Şişli'deki konağından çıktı. Dayı Maksut Kehribar Ali'yi göndermişti. Kehribar Ali Nigar Hanım'ı Üsküdar Ayazma'daki Nihat Ala'nın konağına götürdü. Dayı Maksut Nihat Ala'yı anlatmıştı Nigar Hanım'ı. Selvinas kahveleri yaparken teşkilatın iki kadını vatan üzerine sohbete dalmışlardı. Biraz sonra modalı Neslihan Hanım da geldi. Moda işgal komutanlarının oturdukları semtlerden olmuştu. Modalı Neslihan da dayı Maksut teşkilatından olmuştu. Üç Türk kadını sabahın erken saatlerine kadar vazifelerini konuştular. Yemin etmişlerdi vatan için. Kehribar Ali ile Deli Ömer o gece Asmalı Mescid'e gittiler. Bir masaya oturdular, masada mezeler. İçerideki gramofondan bir şarkı sesi, zamanın plaklarından birisi dönmekte gramofonda. İçli bir sevda şarkısı. Deli Ömer Rumeli'ndeki sevdalısını hatırladı. Kehribar Ali dalıp gitmişti, derin bir sükut. Bir ara yan masadan şık giyinmiş bir herifin "Artık sulh var, harp etmek yok ama vurmuşlar birisini" sözünün ardından ağır bir sövme gelmişti. Ve bir anda bir sandalyeden kısa zamanda belki de Kehribar Ali ile Rumelili Deli Ömer'in silahlarından çıkan kurşunlar yıktı bıraktı söven adamı. Herkes korku içinde sinmişti. Kehribar Ali ve Deli Ömer en sakince halleriyle indiler. Asmalı Mescid'den aşağı doğru ve ertesi gün bir aferin aldılar balıkçı Sadih Reis'ten. Esir şehir İstanbul ve Anadolu şehirleri de artık esirlik zamanına girdiler. Esir İstanbul'un Beyoğlu geceleri esirlikten uzakta zamanlarını yaşamakta. Esir Türk mahallelerinde hayat başka, Beyoğlu kulüplerinde başka. Birisinde yoksulluk, ötekisinde şampanyalı geceler. Saray ve hükümet zaptiyeleriyle işgal devletleri haber almacaları esir şehrin fedailerini aramakta. Lakin iz yok. Nigar Hanım o gece vazifesi icabı Circle Dorian'daydı. Dinlemekte olduğu bir masadaki yedi düvel generallerinin "şu Türk milliyetçileri" sözlerini duyunca alaycı bakışlarını onlara çevirdi, gülümsedi. Bir general, "Madam siz Türk kadını olarak bu isyancılara ne diyorsunuz?" demez mi? Nigar Hanım o çok iyi Fransızcası ile ve çekinmeden, "bir gün size iyi yolculuklar dilerler" demez mi? Generallerin gecesi berbat olmuştu ve esir şehir İstanbul geceleri sürecekti. Esir İstanbul'da fedailer. Monros'un Esir İstanbul'unun öteki adından Türklerin kederlerinin şehri diye de söz edilmekte. 1919 yılının takvim yaprakları öteki solmuş takvim yapraklarının yanına düşmekte. Üsküdar Ayazma'da şehit çocukları, cephelerdeki meçhul mezarlarında kalmış vatan evlatlarının kaşları çatık ve çocukluklarını yaşamamış Türk vatan evlatları. Babaları cephelere giderken 10 yaşında olanlar şimdi 18'indeler. Kimisi Balkanlardan göç edilip gelmiş Türk ailelerin evlatları. Dillerinde Rumeli türküleri, kederlere boğulmuş. Yüzbaşı Nedim kalmış Kafkas dağlarındaki vuruşmalarda. Kabri meçhul. Meçhul kabirdeki Yüzbaşı Nedim'in oğlu Oğuz. Oğuz elindeki gazeteyle Nihat Alan'ın konağının kapısını çaldı. Nihat Ala bahçede oturmakta. Nihat Alan'ın gözleri dolu dolu. Gel bakalım güzel adlı, güzel Oğuz adlı çocuğum. Şehit baban ne de güzel at seçmiş sana. Dedi ki bana, bak Nihat Ala, bu Oğuz çocuk büyüdü mü adı gibi olacak. Civan Mert olacak. Vatana sahip bir vatan evladı olacak. Öyle derdi baban evlat. Oğuz çocuk baktı Nihat Ala'nın gözlerinin içine. Sanki onca ateş çemberi içinde kalmış babasından. Yadigar sözler döküldü ağzından. Babamın dediği gibi olmaktayım. Vasiyettir. Velakin hala kalmış babam Kafkaslar'da memleket için. Velakin Nihat Ala, bak şu yazıyı Ali Kemal yazmış. Babam gibilere kötü sözler yazmış. Peki ne yaptılar babam ve babam gibiler? Neden kaldı babam Kafkas dağlarında? O dağlardaki kabri bile bilinmez şimdi. Nihat Ala daldı ve apansız başladı konuşmaya. Bak adı güzel evladım. Yedi düvel derler ya, saldırdı üstümüze. Yalnızca Kafkaslar mı? Değil, adı güzel Oğuz. Rumeli, çöller, Iraklar, Suriyeler, Filistinler. Saymakla bitmez oğul. Babangiller dövüştüler onlarla karşılıksız vatan sevdasıyla. Ateş çemberleri içinde kaldılar. Hiç de yenilmediler. Amma velakin saray imzaladı şu Mondros'u. Velakin şimdiki zamanda yoktur yenilmeyi kabullenmek. Bak göreceksin zaman neler yazacak. Yüzbaşı dayı Maksut, Divitçilerden İhsan Bey, Teşkilatı Mahsusacı Ahmet İlmi, Nihat Ala'yı ziyarete gelmişlerdi. Ama asıl iş yeni ele geçen silahların yine mahzende saklanması. Çocuk konuşmasını kesmişti. Ahmet İlmi dayı Maksut'a baktı, anlamışlardı. Oğuz çocuk askeri mektebe gitmeliydi. Lakin Oğuz çocuk itiraz etti. Şimdi ben isterim ki babam gibi savaşmakta olayım. Ne hatala, yedi düvel dedi. Yedi düvel mi yaman, biz mi yaman, görmeli alem. Amma ve lakin şimdi cephe yok demekteler. Peki ne zaman olur cephe, ne zaman açılır? İhsan Bey Ahmet İlmi'ye babasının evladı. Bizim teşkilatı mahsusada bir vazife verilmişti, yaptı vazifesini. Derim ki alalım dayı Maksut'un yanına, pişsin demir çelik ocağında pişer gibi, sonrasına bakarız. Oğuz çocuk yaşından öte göstermekte ve Mustafa Kemal Paşa'nın gizli teşkilatında haberci oldu o gece. Böylece o da olmuştu esir şehrin bir fedaisi. Mustafa Kemal Paşa'nın harbiye nezaretine gidiş gelişleri sıklaşmıştı. Arada bir Albay İsmet Bey'de de görüşmekte. Harbiye nezareti koridorlarındaki zabitler merak içindeler. Ne oluyor soruları dudaklarda ve fısıldanmalar halinde. Mayıs ayının başlarına doğru gelinmekte. Bir Anadolu'ya tayin lafı birkaç kişi arasında geçmekte. Şakir Paşa bazı geceler Mustafa Kemal Paşa ile uzun konuşmalar yapmakta. İşte öyle bir zamanın bir gecesinde İttihatçı Erkanı Harp bir alayı Galatalı Şevket, Doktor Fahriye ve yanındakilere ''Sanırım öyle bir harp olacak gibi. Mustafa Kemal Paşa baskıncıdır. Koymuş ise aklına görülmedik bir haber başlayacağız.'' demektir. ''Bence koymuştur ki aklına, İstanbul'da kurmuştur bizim teşkilatı.'' Birden heyecana geldi Yüzbaşı Baki. Kehribar Ali, Rumeli Deli Ömer, Zeybek, Deli Zeybek ve Kör Çavuş az ileride beklemekteler. Balıkçı Sadi Reis'ten yeni baskın emirlerini. Miralay Galatalı Şevket Yüzbaşı Baki'ye baktı. ''Sevindin çocuk gibi. Harp var, belki görülmedik bir biçimde olacak demekteyim. Sanki cephedeymişsin de hoplayacak gibisin taarruza.'' ''Dur hele, bir başlasın bakalım. Eğer başlatırsa Mustafa Kemal Paşa.'' Yüzbaşı Baki duraladı ve bir an ve sonra ''Hep Mustafa Kemal Paşa denilmekte, başka komutan yok gibi. Nedendir? Emrinde çalışmıştım, lakin merak da ederim.'' Miralay Galatalı Şevket Yüzbaşı Baki'ye baktı. ''Çünkü Mustafa Kemal Paşa'dan başkası yapamaz bu işleri, iyi plan yapar. Plan yaptı mı baskını verir. Baskın verdi mi durdurulamaz, güç yetmez durdurmaya. Ondandır. Bir de Hep kazanmıştı cephelerde. Öylesi başkaca yoktur ki. Ve esir şehir İstanbul'da bir gece de böyle geçti. Tepele şunu. Kehribar Ali ile Rumelili Deli Ömer, zaptiyelerin vurdukları Nihat Hala'nın evinde saklanan Bıçkın Kamil'e bakmaya gitmekteler. Deli Ömer birden durdu Kehribar Ali'ye. Şu iki herif, geçen gece de buradaydılar. Nihat Hala'nın konağını gözlemekte zahir. Kehribar Ali, şu duvar yanında duran senin ötekisi benim, tepele şunu. Birden iki silah tarakası Kehribar Ali, Deli Ömer karanlıklarda kayboldular. Ertesi sabah yüzbaşı Dayı Maksut ve Doktor Fahri sabah kahvesi içerlerken gidip vaziyeti anlattılar. Dayı Maksut heriflerin kafa kağıtları diye soruyordu sanki. Kehribar Ali masaya koydu kafa kağıtlarını. Doktor Fahri kafa kağıtlarına baktı iğrenircesine. Hamamın külhan kabısından çıkmış reziller diye söylendi. Esir şehir İstanbul, sokaklarda yedi düvel bayrakları, cephelerde vuruşmuş yaralanmış zabitler, askerler, babalarına bu bayraklar ne diye soran çocuklar ve Nisan ayının son zamanları 1919 yılı. Öfke ile kederin birlikte olduğu bir zaman, Circle Dorian salonlarında şampanya kadehleri ise esir şehrin öteki dekoru. Sabiha Sultan'ın sevdası. Pera Palas Oteli müdürü Monsieur Martin'in eşi Doktor Fahri ile ahbap olmuştu. Monsieur Martin oteldeki toplantıları teşkilatın adamı Doktor Fahri Bey'e haber veriyor, mühim olanlar da Mustafa Kemal Paşa'ya ulaştırılıyordu. Doktor Fahri o gün akşam üzeri yeni haber almak için Pera Palas'a uğradı. Monsieur Martin ile konuşuyordu ki Monsieur Martin'in eşi, ''Haberiniz vardır sanırım. Padişah Sabiha Sultan'ı Mustafa Kemal Paşa ile evlendirmek istermiş. Araya Salih Fransa Bey'in eşini de koymuşlar. Geçenlerde buradaki çayda konuşuldu.'' Doktor Fahri bir kahkaha patlattı. ''Böyle bir zamanda böyle bir izdivaç. Mustafa Kemal Paşa'nın çok işleri vardır. Lakin zaten öteden beri de saraya hep başka türlü bakar, hiç sevmez.'' O gece Mustafa Kemal Paşa Doktor Fahri'den raporları alırken bu bahis bitmişti. Teşkilat üzerine yeni haberler konuşuldu. Lakin İstanbul Sosyetesi Sultan'ın aşkını konuşmaktaydı. İstanbul esirdi ve artık Anadolu şehirleri de bir esir olmakta. Tümden Anadolu esir şehirlerini yaşamaya başlamakta. Balıkçı Sadi Reis Rumelli Deli Ömer ile birlikte bir vazife için Galata Köprüsü'nden geçerken aslını neslini kaybetmemiş İstanbul Türklerinin limandaki donanmaya hışımla baktıklarını gördü. Sanki bir yangın bütün yüreklerini sarmıştı. Fesini geri itmiş bir bıçkın tanırdı balıkçı Salih Reis'i. Birden toparlandı, hürmet haline geçti. ''Reis, şu donanmayı biz yüz geri etmedik mi Çanakkale'de? Şimdi ne olmakta?'' Salih Reis bilirdi o bıçkını. ''Yarın bana gel.'' dedi ve bir adres verdi. Ertesi akşam İstanbul'un namlı bıçkını da silah, bayrak ve Kur'an üzerine yemin ederek teşkilata katıldı. Gözü pek bir bıçkındı, namı vardı. Salih Reis'in yanında çok vazifeler yapacaktı. Esir gecelerden birisi daha yaşanırken Doktor Münir Bey'in evinde toplanmışlardı. Eski günlerden bahis açılınca patlıyor Ömer yine o hadiseyi anlattı. Hani Hürriyet ve İtilaf Fırkası'ndan kumarbaz herif iddiaçılar için kötü sözler etmişti ya kumar masasında. İşte Doktor Münir bu herifi Galata'daki kumar masasında bir güzel soymuş, pantolonunu bile almıştı. Sonra da herifin paralarını yığmıştı bir iki kolluya ve hamala vermişti. Köprü üzerinde yetişin alın, bunlar dümbük herifin parasıdır diye nasıl da dağıtmıştı. Sonra birden kestiler gülmeyi. Esir şehrin kederi çökmüştü oraya. Doktor Münir'in rezil ettiği herif saray jurnalcilerindendi. Müşir Kazım Paşa saraydan bir prensesle evlenmişti. Damadı İsmail de aynı yolda bir izdivaç yapmıştı. Sarayın genç ve geleceği parlak zabitlerle prensesleri evlendirmesi, zamanlarının hikayeleri hep anlatılıyordu. Müşir Kazım Paşa'nın damadı İsmail Bey'in evindeki davet oldukça konuşulmuştu. İşte o davette sarayın yeşil gözlü prensesinin Mustafa Kemal Paşa'ya olan sevdası, aşkı da davetlerde anlatılıyordu. Prensesin Pera Palas Oteli müdürü Monsieur Martin'in eşine o sevdadan nasıl yangınlar içinde olduğunu anlattığı, Pera Palas, Tokatlıyan, Genyo'daki yüksek davetlerin sohbetlerinden olmuştu. Doktor Fahri yanında Miralay Galatalı Şevket ile o gece Tokatlıyan'daki davette Mustafa Kemal Paşa'nın emri üzerine yine haber almak vazifesinde bir masada oturmuş etrafa kulak vermişti. Yan masada İtalyan komutan Horletto, Müşir Kazım Paşa'nın damadı İsmail Bey ve iki prens şampanya kadehleri arasında derin bir sohbete daldılar. Bir Fransız generali de katıldı onlara. Doktor Fahri Fransız generalin bir ara şu Çanakkale'deki komutan Mustafa Kemal Paşa prensesin aşkını reddetmiş derken hayretlerini saklayamadı. Doktor Fahri Miralay Galatalı Şevket'e göz kırparak saray sevda peşinde memleket işgalde derken yandaki masa kahkahalar ve şampanya kadehlerinin birbirine vuruluşundan çıkan seslerin arasında kaldı. Şampanya kadehlerinden akan su gibi şampanya Fransız generalin başını döndürmüştü. İtalyan komutan Roletto'ya yakında İzmir işgal altına alınacak. Paris'teki toplantıda süren müzakere bitti. Oraya çıkacak askerler de artık belli dedi. Doktor Fahri Miralay Galatalı Şevket'e tıbbiyede iyi ki Fransızcayı öğrenmişiz. Haydi alacağımız haberi yine aldık gidelim derken Miralay Şevket iç cebindeki revolvere dokundu. Doktor Fahri içinden çekip hepsini vurmak geçer anladım. Lakin nasıl olsa hesaplaşma zamanı yakındır. Ertesi gün Doktor Fahri ve Galatalı Şevket Mustafa Kemal Paşa'ya o gece duyduklarını anlatıyorlardı. İzmir'in işgali için ikinci haber de alınmıştı. 46. ayrımın sonu. Sayfa 433.